Kapalı havalara, soğuk günlere veda. Taptaze bahara ise merhaba. Tabiat aylar süren uykusundan uyanıyor, dönüşüyor ve yenileniyor. Sen de doğayla birlikte değişmeye ve yenilenmeye ne dersin? Merak etme, yalnız değilsin. Bu değişim yolculuğunda Hayvel, uzman psikologlarıyla her zaman yanında.
Merhaba, ben Ali Yağız Baltacı. Bilgisel'in bu bölümünde kana bulanan bir bayram gününü, 1 Mayıs 1977'de Taksim'de yaşananları inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Sadece İstanbul'un değil, Türkiye'nin de en ünlü, en büyük meydanlarından biri orası. Toplumsal ve kültürel kırılmaların sokağa yansıdığı, halkın politik tepki ve taleplerini bir arada dile getirdiği, neşenin de kederin de aynı anda yaşandığı bir alan. Hani derler ya, bu memleket bir mozaik diye, işte o kapsayıcı ifadenin bir özetini görürüz burada. Her ne kadar bir süredir bu işlevinden koparılmış olsa da Türkiye tarihinin önemli bir sembolüdür Taksim Meydanı. 1 Mayıs 1977 sabahında da kendine yakışır bir heyecanla dolmuştu bu alan. Yarım milyondan fazla insanın katıldığı düşünülen İşçi Bayramı kutlamalarında tarihinin en coşkulu kalabalıklarından birine ev sahipliği yapıyordu Taksim. Meydanı dolduran insanlar, emeğin ve onurlu yaşamın kutsandığı bir bayram gününün kan ve katliamla anılacak bir can pazarına dönüşeceğini hayal bile etmiyordu. Türkiye'deki bazı siyaset bilimciler, sol ve sosyalist akımları karmaşık bir yapı olarak tanımlar. Bu yargıların bazıları haklı olsa da, sol ideolojinin temsilcilerinin hangi ateş çemberlerinden çıktıklarını, hangi dikenli yollardan geçtiklerini hesaba katmak, İhanetin, acının, dar ağaçlarının ve katliamların gölgesinde uzun soluklu bir mücadele verdiklerini göz önünde bulundurmak gerekiyor. 1 Mayıs 1977 ya da bilinen adıyla Kanlı 1 Mayıs günü ise Türkiye solunun sarsıcı yolculuğunda çok müstesna bir anlam ifade ediyor. Zira o gün sürecin sonunda maktulün katil ilan edilmeye çalışıldığı, karanlık ellerin tuttuğu silahlardan çıkan ateşlerin görmezden gelindiği bir katliama dönüştü. Elbette 1 Mayıs 1977'yi anlamanın ve anlatabilmenin yolu Türkiye ve dünyadaki sol akımları da anlamaktan geçiyor. Bu yüzden kanlı 1 Mayıs'ı incelemeden önce tarihe kısa bir bakış atacağız. Medeniyetler tarihinin son 1000 yılı sınıf çatışmalarının da tarihini oluşturuyor. Yakın çağ ile birlikte imparatorlara ve krallara karşı yapılan isyanların yerini sermaye sahiplerine karşı ayaklanmalar almaya başladı. İşsizlik, sefalet, yokluk, açlık ve uzun çalışma süreleri sadece Avrupa'da değil, kapitalizmin gelişmekte olduğu tüm ülkelerde görülüyordu. Halkların emekçi kesimleri ise bu durum karşısında bir mücadeleye girişmişti. 1800'lerin son çeyreğinde ABD'nin birçok eyaletinde işçilerin sermaye sahiplerine karşı büyük çaplı isyanlar başlattığını ve protestolar gerçekleştirdiğini görebilmek mümkündü. Sendika ve halk kolektiflerinin yükselttiği mücadele sonucu 1 Mayıs 1886'da yaklaşık 350 bin işçi greve çıkmıştı. Avrupa kıtasında da durum farklı değildi elbette. Başta Fransa olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde halk hareketleri, grevler, isyanlar ve başkaldırılar organize ediliyordu. Bu başkaldırıların sonucunda 1 Mayıs, tüm dünyadaki işçi ve emekçi sınıfların sembol günü olarak kabul edildi. Günümüzde de 130 yılı aşkın bir süredir bayram olarak kutlanmaya devam ediyor. Türkiye topraklarında da Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminden beri her yıl 1 Mayıs heyecanı yaşanıyor. 1960'ların son döneminde ise yeni bir kuşak gösterdi kendini. Tüm dünyada çok büyük bir etki oluşturan bu nesil, sınırsız bir toplum hayalini paylaşıyordu. 68 kuşağı olarak adlandırılan bu jenerasyon, İkinci Dünya Savaşı cephesinden dönen insanların çocuklarıydı. Farklı bir entelektüel birikimle, yeni bir dünya görüşüyle yetişmişlerdi. Aynı dönemde ABD'nin başını çektiği Batı kampı, Vietnam'da çirkin yüzünü göstermişti. Emperyalizme, kapitalizme, sermaye ve oligarşi temelli inşa edilen düzenlere karşı sol kulvarda büyük bir yükseliş başlıyordu. Bu yükselişin Türkiye'deki yansımaları da aynı oranda büyük oldu elbette. 1970'lerde günden güne büyüdü bu ilgi. Sol ideoloji özellikle de genç kesimler tarafından benimsenmiş, üniversitelerde ve fabrikalarda örgütlenmişti. Yükselen bu dalgaya ilk darbe ise 12 Mart 1971 muhtırası ile vuruldu. Askeri müdahaleyle dizginlenen sol hareketler, zaman içinde kendi aralarında da fikir çatışmaları ve kavgalara tutuştu. Ancak 1 Mayıs, tüm kavgaların unutulduğu, mutlak birlikteliğin sağlandığı bir gündü. 1977 yılına gelindiğinde tüm baskılara, bölünmelere ve idamlara rağmen büyük bir sol geleneğe sahipti Türkiye. Ve bu gelenek tüm coşkusuyla kendini göstermek için 1 Mayıs'a hazırlanıyordu. Üstelik 1976'da Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, yani DİSK'in öncülüğünde yapılan kutlamalar yine Taksim'de 200 binden fazla kişinin katılımıyla gerçekleşmişti. Bu Türkiye solu için müthiş bir gövde gösterisiydi. Bu coşkunun etkisindeki tüm emekçiler 1977 1 Mayıs'ı için aylar öncesinden hazırlanmaya başladılar. Kutlamaların tertip komitesi, İstanbul Valiliği ve İstanbul Emniyeti ile yapılan görüşmeler sonucunda kararlaştırılmıştı. Kutlama alanındaki iç güvenliği DİSK sağlayacak, dışarıdan gelebilecek güvenlik sorunlarıyla da emniyet güçleri ilgilenecekti. Bu denli büyük çapta bir organizasyon için Taksim'den daha uygun bir yer düşünülemezdi. Meydan yeniden kutlamaların merkezi olarak seçildi. 1 Mayıs'a yaklaşılan günlerde Türkiye solu da fikir ayrılıklarını bir kenara bırakmaya çalışıyordu. Araları limoni olan bazı sol fraksiyonlar dargınlıkları bir süreliğine unutup 1 Mayıs'ta bir ve beraber olmaya karar verdiler. Öyle ki doğrudan çatı örgüt DİSK ile kavgalı olan Maoist grupların bile alana girmesine izin verildi. Ancak bayram günü alanı dolduran emekçileri hiç yaşanmamış olmasını dilediğimiz bir trajedi bekliyordu. 1 Mayıs 1977 günü Taksim tam bir savaş meydanına dönecekti. Fakat burada bölümümüze kısa bir ara vereceğiz. Geri geldiğimizde ise yaşananları detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.
Nerede olduğun değil, neye ihtiyacın olduğu önemli. Hayvel tüm mesafeleri ortadan kaldırıyor, sana ve zamanına değer veriyor. Online terapide 5 yıllık deneyimi ve bünyesinde yer alan 1000'i aşkın yetkili uzman ile Hayvel ihtiyaçlarına özel terapi hizmetini sana sunuyor. Açıklamada yer alan linkten Hayvel uygulamasını indirebilir, ücretsiz ön görüşmelerle bu bahar yeni bir sene merhaba diyebilirsin. Üstelik bu yolculuğa çıkarken kullanabileceğin POD10 indirim kodunu da unutma.
Bilginin bolluğu ve ulaşılabilirliği bizi her şeyi bilmek ile hiçbir şeyi umursamamak arasında zorlu tercihlere itiyor. Ben Serdar Kuzuloğlu. Podbe ile birlikte hazırladığımız haddini aşan yaşam rehberi bir şeyler öğretme iddiasında değil. Hayata sorular yöneltmenin, öğrendiklerini aktarmanın, bilmediklerini ise bilenlere sormanın peşinde. Bu çağın belirsizliğine yaraşır şekilde haddini bilmek ile aşmak arasında savrulanların acil durum toplanma alanı.
...1977'de Türkiye önemli bir kırılmanın eşiğindeydi. Milliyetçi cephe iktidardaydı. Süleyman Demirel'in Adalet Partisi, Necmettin Erbakan'ın Milli Selamet Partisi ve Alparslan Türkeş'in Milliyetçi Hareket Partisi siyasi bir ortaklık gerçekleştirmişti. Türkiye'nin milliyetçi ve mütedeyyin partilerini birleştiren bu sağ koalisyon, ülkedeki sol hareketler üstünde de büyük bir baskı oluşturuyordu. 1 Mayıs kutlamaları da bu iktidarın gölgesinde düzenlenecekti. Üstüne üstlük sadece 35 gün sonra 5 Haziran'da genel seçimler yapılacaktı. Kısaca İşçi Bayramı, seçim öncesi tüm sol grupların güçlerini gösterebileceği bir fırsat yaratıyordu. Sol akımlara göre Milliyetçi Cephe'nin tek hedefi, güçlenen solun etkisiyle ortaya çıkan toplumsal hareketleri sindirmekti. Onlara göre iktidar, hak ve adalet arayışındaki sivil toplum örgütlerini ve işçi sendikalarını güçsüz bırakarak vatandaş nezdinde yükselen sol görüşü yok etmeyi amaçlıyordu. 77'de düzenlenecek 1 Mayıs kutlamaları için Taksim'e adres gösteren DİSK de bunun farkındaydı. Kutlamalardan bir süre önce sol hareketlerin tamamıyla görüşüp "Gelin Milliyetçi Cephe iktidarının işini Taksim'de bitirelim." çağrısında bulundular. DİSK bu çağrıyı yapıyordu yapmasına ama sol gruplar arasındaki sular tamamen durulmamıştı. Özellikle Sovyetler Birliği yanlıları ile Çin yanlıları arasında derin fikir ayrılıkları ve çatışmalar yaşanıyordu. 1 Mayıs'tan sadece 3 gün önce sol gruplar arasında çıkan çatışmada 2 kişi hayatını kaybetmişti. Sol içindeki anlaşmazlıklar kadar Milliyetçi Cephe de gergindi. İktidara yakın basın kuruluşları 1 Mayıs'ta sokağa çıkmayın uyarılarında bulunuyordu. Türkiye bu atmosferin altında uyandı 1 Mayıs 1977 sabahına. Yüz binlerce emekçi, coşku ve heyecanla bayramlarını kutlamak için Taksim'e akın etmişti. Alanda iğne atsan yere düşmüyordu. Kutlamaların benzersiz geçmesi, bir bayram havasının esmesi arzulanıyordu. Ancak bir gariplik vardı. Taksim'in çeşitli noktalarında konuşlanmış yabancı yüzler seçiliyordu. Gizemli yabancıların bir kısmı Taksim'in göbeğindeki Intercontinental Oteli'nin 213, 510 ve 713 numaralı odalarına yerleşmişti. Ancak bu odalara yerleşen insanların isimleri kayıt altına alınmamıştı. Bu kişilerin kim olduğu bugün bile gizemini koruyor. DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler, 500 bin emekçi ve gizemli yabancıların oluşturduğu bu mahşeri kalabalığa konuşmasını yapmaya başladı. Ve kitleye şöyle seslendi. Bu alanın adı bundan böyle 1 Mayıs alanıdır. Kutlu olsun. Türkler coşkulu konuşmasının sonuna gelmişti ki bir el silah sesi duyuldu. Birkaç saniye sonra iki el daha ateş edildi. Silahların peşinden siren sesleri yükseldi. Bir anda yüz binlerce insanın dip dibe olduğu meydanda yankılanan bu sesler büyük bir paniğe sebep oldu. Kimse silahların nereden patladığını anlamamış, insanlar korku ve telaş içinde kaçışmaya başlamıştı. İşte o an Taksim bir bayram meydanı olmaktan çıktı ve belki de yarım milyon insanın içinde sıkıştığı bir kafese dönüştü. Yaşanan panik, kaosu ve sıkışmayı da beraberinde getirdi. Peki kim ateş ediyordu? Kurşun hedefi kimdi? Sol gruplar arasında bir çatışma mı çıkmıştı? Yoksa birilerine suikast mı düzenleniyordu? Taksim semalarında sadece insanların çığlıkları değil, uzun yıllar cevabını bulamayacak sorular da yankılanıyordu. İlk patlayan silah seslerinin oluşturduğu panik ve korku zaten meydanı ele geçirmişti. Ancak kıyametin büyüğü birkaç dakika sonra koptu. Bir anda yaylım ateşi başladı. Taksim'i dolduran kalabalığın üzerine dört bir yandan maksadı ve hedefi meçhul kurşunlar yağdı. Yaylım ateşi yaşanan paniği bir dehşete çevirmişti. Bayram ortamı bir anda can pazarına dönüşmüştü. Kaçmaya çalışan insanlar yere düşüyor, yere bir kere düşen binlerce insanın altında eziliyordu. Görgü tanıkları, Intercontinental Oteli ve Sular İdaresi binasının çatısında ellerinde uzun namlulu silahları olan çelik yelekli insanlar gördüklerini söylüyordu. Ancak bu insanların kim olduğunu hiç kimse bilmiyordu. Uzun namlulu silahlar DİSK yöneticilerinin bulunduğu kürsünün çevresine defalmıştı. Tüm bu kaos hali devam ederken meydana beyaz renkli Renault marka bir otomobil girdi. Camları açık ilerleyen araçtan kalabalığın üstüne durmaksızın kurşun yağmaya başladı. Tüm bunlar yetmezmiş gibi meydana bir de panzerler girdi. Kalabalığın üzerine tazyikli su sıkıyor ve ses bombası atıyorlardı. Bu esnada bir kadın da panzer tarafından çiğnendi. O an yaşananları DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler'in eşi Sabahat Türkler şöyle açıklıyordu.
Panzerler altında insanlar can veriyordu. Kafa kol kaptı böyle gidiyor. Kurşunlardan çok panzerlerin altında kaldı insanlar. Korkunç bir olaydı. Sanki bir film platosu gibiydi. Kıyma makinesi gibiydi adeta böyle paletlerin arasında. Korkunç bir olaydı.
İnsanlar kurtuluş umuduyla Kazancı yokuşuna doğru yöneldi. Ancak bu da başka bir tuzaktı. Kazancı hem dar bir sokaktı hem de buradan geçişi engellemek için kamyonetler park edilmişti. Binlerce insan o dar alanda sıkışmıştı. Aslına bakarsanız tüm bu kabus yalnızca 15 dakika sürdü. Birileri tetiklere basmış, kaos ve dehşetin pimini çekmişti. Olaylar bittiğinde Taksim Meydanı'nın dört bir yanında cesetler, yaralılar ve şok içinde çığlık atan insanlar görülüyordu. Kimse neler olup bittiğini anlamamış, işçi bayramından geriye korkunç bir katliam kalmıştı. 28 kişi ezilme ve boğulma sebebiyle hayatını kaybetti. 5 kişi silahla vurularak, 1 kişi de panzer altında kalarak can verdi. Taksim Meydanı 34 yurttaşa mezar olmuştu. DİSK daha sonra ölü sayısını 36 olarak açıklasa da devlet makamları bu sayının 34 olduğunu ifade etmeyi sürdürüyor. Kanlı 1 Mayıs ülkenin gündeminde büyük bir infial yarattı. O dönemde insanlar çatışma ve ölüm haberlerine alışkındı. Ancak bir bayram gününde bu denli korkunç bir katliamı kimse beklemiyordu. Yaşananların hemen ardından başlatılan soruşturmalarda 470 kişi gözaltına alındı. Ancak bu kişilerin çok büyük kısmı kısa bir zaman sonra serbest bırakıldı. Katliama ilişkin yüzlerce dava açıldı. Binlerce kişinin adı iddianamelerde yer aldı. Nihayetinde hiçbir devlet görevlisi ya da polis ceza almadan dosya kapatıldı. Uzun yıllar sonra Ergenekon soruşturmalarının iddianamelerine Kanlı 1 Mayıs olayları da eklendi. Ancak daha sonra bu iddianamelerinde FETÖ'cü savcıların bir kumpası olduğu ortaya çıktı. Peki tüm bunlar neden yaşanmıştı? Taksim'i kim kana bulamıştı? 1977 genel seçimleri öncesinde bu kaosu kim körüklemişti? Kanlı 1 Mayıs'ı yaratan karanlık eller kime aitti? Aradan geçen 46 yılın ardından bu sorular hala sorulmaya devam ediyor. Türkiye'de sağ iktidarlar ve devlet aygıtları birçok defa Kanlı 1 Mayıs'ın sol içi hesaplaşmalar sonucu yaşandığını iddia etti. Sosyalist cephe ise bu iddiaları şiddetle reddediyor. Türkiye'de sol hareketlerin en sert ve tavizsiz olduğu konuların başını da bu tavır çekiyor. Türkiye'nin sol görüşlü insanlarına göre Kanlı 1 Mayıs, sosyalizmin yükselişinin önlenmesi ve bu ideolojinin halk üzerinde oluşturduğu heyecanın önüne geçilmesi amacıyla devlet içindeki odaklar tarafından tertiplenmiş bir katliam. Diğer yandan bazı sol fraksiyonlar da Kanlı 1 Mayıs'ın ABD önderliğindeki uluslararası güçler tarafından tertiplendiği ve bu yolla Türkiye'deki kaosu büyüterek 12 Eylül 1980 darbesine zemin hazırlandığını savunuyor. Bu düşüncelerin ne kadar doğru olduğu tartışmaya açık elbette. Tüm bu tartışmalar bir yana, 1977 1 Mayıs'ında Taksim'de öldürülen insanlar hiçbir zaman unutulmadı. O gün yaşananlar sebebiyle her yıl Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakılıyor. 2012 yılından bu yana ise meydan kutlamalara kapatılmış durumda. Tüm bunlara rağmen 1 Mayıs hala emeğin ve alın terinin bayramı olarak kutlanmaya devam ediyor. Biz de 77'de hayatını kaybeden vatandaşlarımızı saygıyla anıyor, siyasi görüşü ya da ideolojisi fark etmeksizin tüm işçi ve emekçilerin bayramını kutluyoruz.
Bir süredir çok stresliyim. İçimde bir sıkıntı var. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum.
Kendini iyi hissetmeye bugünden başla. Online terapide 5 yıllık tecrübesi ve 500 binin üzerinde kullanıcısıyla Hayvel'le terapi yolculuğuna başla. Hadi kendi baharına rahat ve ferah bir adım at.